Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah biraz muhafazakarlık üzerine konuştuk. Üstelik bu neden erteleniyor, neden yokmuş gibi böyle bir sorun konuşulmuyor diye anlatmaya çalıştım. Çünkü bence çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Herkes yaptığı hatayı, kötülüğü, hatta muhafazakarların diliyle tanımlayacak olursak günahı bunun altına süpürebiliyor. Öyle büyük bir halı ki bu. Bütün kutsiyetlerin hepsini bir arada toplayarak bir şeylerin üstünü örtmenin vesilesi haline geliyor. Ve bence konuşulmalı. Son olarak çıkış yapan kahverengi çorap amca bunu konuşmamızı artık zorunlu hale getirdi. Bir yandan çünkü hepimize şöyle bir görev biçiliyor. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurtarmak gerekiyor. Neden? Oy vermek bile sevap, düşünsenize. Utanmadan bunu söyleyebiliyor bir adam. Ve bakın, bugün göreceksiniz. Bugün çıkıp diyecek ki benim söylediğim böyle bir şey değil ki. Ben AKP'ye oy vermek, Erdoğan'a oy vermek sevaptır demedim. Sadece iyiliği destekleyin. O iyiliği yapıyor. O yüzden ona oy verirseniz sevap kazanırsınız dedim. Göreceksiniz bunu. O zaman bunun karşıtı şu değil mi? Erdoğan'a oy vermemek günah. Ne saçma bir şey. Yani siyaseti bir yandan siz yeryüzünde yapıyorsunuz. Bir yandan bilinmeze gökyüzüne doğru yolluyorsunuz. İnsanların zihnine koyuyorsunuz. Ama orada onlara bir yöntem biçiyorsunuz. Allah'ın partisi üzerinden yapılmaya çalışıyor. Az kaldı, bu da söylenecek. Artık oraya kadar geldik. Ama öbür taraftan da insanların anaları bacıları ne kadar kutsal ki onlara küfretmiş bir adamın, yani artık bunu söyleyecek bir yönü yok ya, ama Lütfü Türkkan'ın ilk şeyi değil, ilk olayı değil bu. Bakın, gazeteci dövdürdü daha önce bu adam ya. Ve bu toplumun sesi çıkmadı. Çıkmadı. Çünkü çok iyi biliyordu ki Lütfü Türkkan orada gazeteciyi dövdürmeye, eğer isterse o da muhafazakarlık altına sokabilir. Benim yüce değerlerime küfretti diyebilir. Hiçbir farkı yok. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelerde ne var? Öncesinde şunu söyleyeyim. Ya yayında, ilk yayında hafta sonu gösterime giren Netflix dizisi Kulüp üzerinden konuştuk. Arkadaş, nasıl bir takıntıdır bu, anlamadım. Ben size Galata semtini, oradan işte Tatavla'yı, Kurtuluş'u anlatırken bunlar dip dibedir demedim ki. Ya bir şey göstereceğim size. Yani göstermeyeceğim de anlatacağım. Sadece sayacağım. 1, 2, 3, 4, şunlar beraber zaten. 5, 6, 7, 8, muhtemelen bu da ondan. 9. Ya sadece 9 tane şu anda sayabildiğim. Ya semt olarak yanlış yaptınız. Hatta yürüyüş mesafesi 40-45 dakika. Kardeşim, böyle bir şey demedim. Dedim ya, dedim. Tamam, ben öyle dedim. Hakikaten. Benim için hepsi bir. Ciddi söylüyorum. Tatavla, Galata, Taksim, Beyoğlu, Şişli, Kadıköy. Hepsi. Benim için bir. Ya Allah aşkına, bu mudur ya? Hakikaten bu mudur? Söylediğimin ne olmadığını biliyorsunuz. Ama orada özellikle gayrimüslim yerleşimin çok farklı dağıldığı noktalarda hala var olan bir hayatı anlatıyor. Bundan bahsediyorum. Galata Kulesi'nden bahsediyorum. Bizler hepimiz Galata diyoruz ona. Galata hep öyle. Ama Türkiye'deki Yahudi cemaati, sefaret toplumu, kendi dilleri içinde, Ladino'nun içinde Kula diye adlandırıyorlar onu. Ve ilk kez doğru düzgün bir dizide adıyla sanıyla bu kullanıldı. Nesi rahatsız ediyor insanları? Nesi rahatsız ediyor bunu? Yani burada konuşulacak hikaye gerçekten semtin varlığı mı? Yoksa o kültürü neden yok ettiğimiz mi? Bence bunun üzerine konuşalım. Tam da birinci yayında konuştuğumuz konu işte. Herkesin bir verilisi var. Önce bunun üstüne. Bir dakika kardeşim, Türkiye Türktür, Türk kalacak. Ya değil kardeşim, böyle bir şey yok. Yok. Biz Anadolu coğrafyası dediğimiz bu coğrafya. Bak, Galata Kulesi keşke dili olsa da o anlatsa. 6. yüzyıldan itibaren, Bizans döneminden itibaren Cenevizlere gelene kadar onların o kulenin temeli üzerine yaptıkları bugünkü halini, ondan sonra 29 Mayıs sabahı Fatih'e o anahtarın teslim edilmesini, sonra Osmanlı dönemini, hepsini anlatsa. Ya bu kadar basit değil ki. Herkes ne kadar mutlu, ne kadar hazır bir anda basite indirmeye. Bir yandan doğramaya, linç etmeye. Ya bu değil ki kardeşim. Bu değil, anlatmaya çalıştığım bu değil. Ben hata yaptım. Hepsi benimdir. Gerçekten. Tamamı bana ait. Ama sen şu öbür bölümle biraz takıl, olur mu? Biz niye bunları veri olarak kabul ediyoruz? Bir parça bunu düşün. Türkiye'nin %99'u Müslümandır. Değildir kardeşim. Değildir. İnsanlara sordun mu sen? Baskıdan ari bir şekilde sordun mu? Dine inanıp inanmadığını nasıl anlatıyor insanlar sana? Sen kafadan nasıl nüfus cüzdanına cart diye yazdırabildiğin için kolaydı. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes hazırsa, hadi maçası sıkıyorsa tekrar yapalım. Tekrar bir soralım bakalım insanlara. Neden bas bas bağırıyor Türkiye'nin her yıl 19 katrilyon lirasını yutan Diyanet'in başındaki adam? Sosyal medya dinsizliği körüklüyor diye. %99'u dindarsa Türkiye'nin korkmaya ne gerek var ki? Öyle bir şey yok. Ayrıca Türkiye'de dindar insanlar fazla olabilir. Biz dine uygun yaşamak zorunda değiliz. Ben mesela, benim böyle bir zorunluluğum yok. Ben hayat hakkımdan vazgeçmek istemiyorum. Türkiye'de insanlar konforuna çok düşkün olduğu için, korktuğu için bunu savunmaktan korkuyorlar. Ama bu kadar basit değil bu hikaye. Bak hayatımızın nerelerini etkiliyor. Bir adam çıkıp utanmadan diyebiliyor ki iktidar partisinin başındaki adama oy vermek sevaptır. O zaman kalanları günahkar. Ya bu iş sadece mütedeyyin insanlar arasında Mustafa Yeneroğlu'nun derdi midir? Yapsanıza, açık yüreklilikte söylesenize. Hadi sıkıyorsa maçanız söyleyin. Evet ya, dindarlar suçlu kardeşim. Bu ülkede son 20 yılda bu işin bu hale gelmesinin sorumlusu kendini muhafazakar olarak addeden ve böyle anlatan insanlardır desenize. Evet, suçlu sizsiniz çünkü. Bunu bu kadar açık duymaya kimse alışkın değil. Çünkü çok iyi biliyor ki o muhafazanın arkasına geçtiği anda o rahat istediğine taş atabilir. Perde gerisinden taş sallamak kolay. Görünür olman gerekmiyor. Yok kardeşim, doğrudur. Bugün hayatın bu hale gelmesinin sorumlusu sizsiniz. Bu kadar net. Ya Türkiye'de sürekli muhafazakarlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Görüyorsunuz. Yani %100 işte bunu yapanlar, özellikle mesela bu çalışmaları en ağırlıklı yapanlar da sol kesim. Bunun üzerinden kitaplar yazılıyor, araştırmalar, incelemeler. Ya bu ülkenin sıradan insanların hayatları. Mesela dinle böyle bir derdi olmayan, hayatını dine göre belirlemeyen ama sıradan insanları. Onlar, bu ülkenin asli unsuru hepimiziz. Sadece birileri bu ülkenin sahibiymiş gibi davranmak bak bizi buraya getiriyor. Çapsızın teki çıkıp ondan sonra sevaba bağlıyor mevzuyu. Yok kardeşim, öyle bir şey yoktur. Bak, kutsal parti diye bir şey yoktur. Bunu önce kafana koy. İnsanın insandan üstünlüğü yoktur bana kalırsa hatta. Daha iyi olabilir, daha zeki olabilir, daha adil olabilir. Bunlar iyi şeyler. Ama insan insandan üstün falan olamaz. Hepimiz aynıyız. Aynıyız. Ölüyorsun ve bitiyor. Hikaye bu kadar. Doğuyorsun, küt, ölüyorsun ve bitiyor. Ötesi yok. Ondan sonrasını istediğin gibi düşün. Sen inanabilirsin ölümden sonra bambaşka hayatlara. Bir gün bir çiçek çıkacak, onun üzerinden bir arabal yapacak. İşte o arı benim. İstersen buna da inan. Hiçbir beis yok bunda. Ama hayatını buna göre yaşıyorsun diye toplumun tamamının böyle yaşaması gerektiğini vehmetme kendine ve bizlere. Ve bu hakka sahip çıkmak bugün her şeyden daha önemli. Çünkü insanlar bu konuda geriledikçe çok daha boktan bir hayata mahkum oluyoruz biz. Yani işte geldiğimiz yer burası. Niye? Niye bu insanlar nereye gitti ya? 6-7 Eylül olayları niye yaşandı bu ülkede? Ülke neden hala en rahat oradan kırılabiliyor? Bak, sadece bu gerekçeyle. Bu ülke muhafazakar kardeşim. Bu ülkenin değerleri var. Ya yerim senin değerlerini. Benim değerlerim ne olacak? Ben öyle yaşamak istemiyorum. Hadi benim değerlerime göre yaşayalım, var mısın? Bak mesela benim değerimde neden bu ülkede sadece tek biri üstelik bilimsel hiçbir geçerliği olmadan abuk sabuk selektör amca istediği için, selektör abi yaptığı için bu ülkede çocuklar karanlıkta sokağa çıkıp okula gidiyorlar ya. Ya kreşe bırakıyor anneleri, babaları, yakınları, daha gün doğmadan çocukları. Neden? Herifin teki sadece saat konusunda biz bunu böyle yapacağız dedi diye. Niye? O gitti Instagram'dan istifa etti. Düzeltsek ya, niye düzeltmiyoruz? Muhafazakar, her şeyi koruyalım. Ya koruyacaksan hayatını koru kardeşim. Yaşam alanını koru. Onu korumaktan tırsıyorsun. Herkesin beraber rahatça götürebildiği bir yükün arkasından itmekten rahatsız değilsin. Bence kendini sorgula önce. Barış Bey diyor ki, sizin açıklamalarınız çok iyi anlaşıldı. Kurtuluş semtiyle yapılan uyarılarda kötü bir niyet yok. Ben kötü niyetten bahsetmiyorum. Bakın, anlattığım bu değil. Kötü niyet olmadığını ben de biliyorum. Gelen mailleri okudum ben. Kötü niyet aramıyorum. Derdim bu değil. Ben sadece şu, takılacak şey bu mudur ya? Ya bir semtin, bir tarihin dokusu yok ediliyor. İnsanlar ses çıkartmıyor. Ağzını bile açmıyor. Ağzını bile açmıyor. Ya buradaki insanlar nasıl kurtuluş oldu? Tatalla semti nasıl kurtuluş oldu diye. Bunu düşünmüyor. Ama orası orada değil ya. Oradan çıkılmaz ona. Oradan banker sokaktan çıkacaksın. Asıl oradan banker sokaktan yürüyeceksin. Bu ülkede herkes Instagram sayfasına Kamondo merdivenlerinden fotoğraf koyuyor. Kimdir Kamondo? Hiç düşünüyor mu mesela bunu? Avram Kamondo. Kim bu adam? Bu adamın Türkiye'de tarihle alakası nedir? İstanbul'a, yani bizim için tarihimizde, hani varsa bir İstanbul Rönesansı'nın Medici'si bizler için. Doğru mu? Doğru. Ama biliyor musunuz ki aynı Avram Kamondo, Kırım Savaşı'nda Osmanlı'ya borç veren adamdır. Yani Osmanlı toparlayabildiyse kıçını Kamondo sayesindedir. Neden orada o merdivenin yanındaki sokaklardan birinin adı Banker Sokak? Hiç düşündünüz mü? Hiç geldi mi aklınıza? Neden banker? Niye Banker Sokak ya? Allah Allah. Çünkü bankerler yaşıyor orada. Eskiden o bankerlerin yaşadığı yerleşti ya. Neden oradaki evlerin hepsi birbirinden güzel de başka semtlerde yok? Neden bugün Sultanbeyli'de yapılan bir ev ya da Plüton'u hemen geçtikten sonra gidebildiğiniz semt, dünyanın en uzak semtinde yapılan o devasa gökdelenler neden güzel değil de orada yapılmış 200 sene önce? Asıl bunu düşüneceğiz ya. Ama işte takılan yer bambaşka bir yer olduğu zaman mevzu da kayıyor. Anlatabildim mi Barış Bey? Derdim bu. Kötü niyet olmadığını ben de biliyorum. Kötü niyet aramıyorum da ayrıca. Ama bütün bunlar anlatılırken biz bu hayatı nasıl kaybettik, neden kaybettik konusunu sorgulamak zorundayız. Ya bir tane çok güzel bir televizyon dizisi. Ne olur izleyin ama izlerken bu soru aklınızda kalsın. Ya biz nasıl kaybettik bunu? Nasıl kaybettik? Anadolu coğrafyasının her yerindeki bu insanlar nasıl yok oldular ya? Hepsi İsrail'e mi gitti bu insanların? Hayır, gitmedi. Ama yok edildi o insanlar. Ankara'da Cebeci civarında yaşayan Yahudi cemaat nerede bu insanlar ya? Sinagog duruyor orada. Nerede bu insanlar? Neden azaldı sayıları? Bu ülkenin rengi falan değil kardeşim. Bu ülkenin kurucu unsuru. Adıyla doğru söyleyeceğiz önce. Sizler, ya bu şeye benziyor. Kadınlar çiçektir. Değil kardeşim, kadın niye çiçek olsun? Kadın kadındır, çiçek babandır. Ama işte bak aynı bakıyoruz. Neden? Çünkü bir çoğunluk hüsnü kuruntusu var herkeste. Ya biz çoğunluğuz, o yüzden ay canım ya, çok da tatlılar. Gerçekten ne kadar da şeker insanlar. Değil mi? Değil mi? Vallahi yani Mordico ne güzel bir tip değil mi? Vallahi vardı böyle insanlar. Nerede bu insanlar? Hayatımızı bu boktan muhafazakarlık içinde yok ediyorlar. Ve ses çıkartmıyor bu insanlar. Bu ülkenin kendini çoğunluk olarak gören insanları kendini hiç bu konuyla konuşmakta zorunlu falan hissetmiyor ya. Biz nasıl kaybettik hayatımızı? Bu boktan muhafazakarlık içinde nasıl yok oldu bunlar? Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bugünü geçin. Daha önce başka bir konuyla ilgili ne olduğunu hatırlamıyorum da. Bir konuda daha oldu. Bugünün manşetlerini geçin, yarına bakın. Yarın önemli. Hatta yarını da geçin, çarşambaya bakın. Çarşamba daha da önemli. Çünkü talimat geldi. Yani Lütfü Türkkan olayından sonra yazılacak, çizilecek belli. Bugünküler çok benziyor zaten birbirine. Ama asıl yarın ve çarşambaya bakacağız. Bugünden söyleyeyim size. Çünkü bir ihraç mekanizması çalıştırılacak. Yani böyle bir insanı parlamentoda istemiyoruz. Valla bana kalırsa böyle insanlar siyasette de olmamalı. Boş ver yemişim parlamentosunu. Bir insana bu kadar rahat küfreden, acısını anlatan bir adama bu kadar rahat küfredebilen birinin siyasette yeri yok. Ama bugün değil, gazeteci dövdürdüğü günde yeri yoktu. Niye arkasında durmadınız o insanların? İnsanların kötülüğü sadece tek bir küfürle çıkmıyor ki ortaya. Şimdi göreceğiz. Lütfü Bey'in otelinde ağırladığı gazeteci. Kim onlar ya? Sahip çıkacaklar mı bakalım? Yoksa şöyle mi diyecekler? Ya Lütfü Bey ya, Lütfü abi ya. Yani tamam yani biz de şey yapamıyoruz yani, biliyorsun yani. Değil mi? Saçmalık ya. Saçmalık, gerçekten saçmalık. Bu ülkede birilerine sadece küfrettiğinde mesela toplumun muhafazakar toplumun can damarına dokunduğunda bir şey oluyor. Onun dışında olmuyor. Bak bu ülkede Tokat milletvekili miydi? Hatırımda yanlış kalmadıysa Tokat milletvekili. Ayrıca Erdoğan'ın eski koruma müdürünün de abisi. Mesela kadın gazetecilere şöyle bir hakarette bulundu. Beni uyurken fotoğraflamışsınız. Ben sizin apış aranızı çekip fotoğraflasam hoşunuza gider mi? Hiçbir şey olmadı. Bak aynı adamın mecliste tutanaklara geçmiş, seni o kürsüye yatırır dediği sözler varmış. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Niye? Sadece senin muhafazakar damarına dokunduğunda mı oluyor? Bak bu boktan muhafazakarlık içinde yuvarlanıp duruyoruz hep beraber. Hiçbirimiz mecbur da değiliz, mahkum da değiliz. Bu kadar net. Ama bunu herkes savunduğu zaman bir işe yarayacak. Yoksa ya benim babaannem de böyle bağlardı rahmetli. Çok da şey bir kadındı ya. Evet. İşte öyle olmuyor hayatım o iş. Öyle olmuyor. Sadece senin babaannenle kalmıyor çünkü. Benim babaannemle kalmıyor. Ben istemiyorum kardeşim. Ben bu boktan muhafazakarlık içinde yaşamak istemiyorum. Bu adam kötü diyebilmek gerekiyor. Üstelik bunu muhafazakar bazdan çıkartarak, o yapının temelinden çıkartıp kötülüğüyle doğrudan tanımlayarak yapmak gerekiyor. Ya işte yani kendinden yapacaklarından kalabalık olmadığı sürece her şeyden korkan bir topluma nasıl söylenir bu bilmiyorum. Kalabalık demişken hafta sonu İstanbul Maratonu vardı biliyorsunuz. Millet İttifakı'nın oradaki giydikleri işte spor kıyafetlerinin üzerine yapıştırılan etiketler, maratonun etiketleri tartışıldı. Millet İttifakı tam kadro katıldı oraya. Çünkü Millet İttifakı'nın içinde Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, aralarında Ekrem İmamoğlu, işte hemen Kemal Bey'in sağ tarafında Canan Kaftancıoğlu. Bütün bunlar bir araya çıkınca işte 1923'ü gören, 2023'ü gören gaza geldi. Ve hemen kıyaslamalar yapılmaya başladı. Bak öbür yürüyemiyordu da. Yürüyor diye fotoğraf paylaşıyor. Bunlar koşuyor. Bu değil ki sorun. Bizim sorunumuz bu değil. Yürüyen, koşan, atlayan, zıplayan. Yani daha iyisini bulalım valla. Ciddi söylüyorum bak. Sotomayor hayattadır, çağıralım. Geçsin bizim ülkenin başına. Bayağı hareketli bir adam. Sergey Bubka. Dünyada daha yükseğe çıkan yok sırıkla. Alalım. Hatta oraya kadar gidene kadar geçiş döneminin başkanı da bu yarışı kazanan Etiyopyalı maratoncu olsun. Bu değil ki bizim sorunumuz. Biz bir maç yapmayacağız. Biz neye inandığımızı çıkartacağız ortaya. Nasıl bir hayat planlıyoruz? Bu ülkenin sıradan insanları için. Nasıl bir hayat planlıyoruz? Biz ne zaman ki bunun üzerinden gidip insanları doğrudan bu şekilde siyaseten yargılarsak o zaman bir sonucu olacak bu işin. Ya benim için ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim sen? Yemişim senin partini. Bana ne yapacağını söyle. Bunu diyebildiğin anda değişecek. Yoksa takım tutar gibi herkes parti tutuyor. Ne oluyor? Hafta sonu işte Galatasaray'da kaybetti puanları çatır çatır. Rezalet oynadı üstelik. Rezalet. Bakmayın Fatih Hoca'nın iyi oynadık pozisyonuna. Bırak ya ne, hangi pozisyona girdin? 13. dakikada ilk şut çekildi. 26. dakikada ilk korner kullanıldı mesela. Ben kendi takımımdan biliyorum. Fenerbahçe aynı şekilde. Beşiktaş döküm dökülüyor. Takım tutar gibi siyaset. Siyaseti tutmayın kardeşim. Takımların da güvenilecek bir yönü yok çünkü. Bu değil bizim mevzumuz. Nasıl bir hayat planlanıyor bizim için? Bu. Ben senin için böyle bir şey öngörüyorum. İnsanca yaşam arzuluyorum ve bunu kuracağıma emin ediyorum. Ben bu yüzden çok önemsiyorum mesela Kemal Bey'in mutfaktan yaptığı paylaşımları. Vallahi çok hoşuma gidiyor bak. Çok. Çünkü oradaki sıradan insan için vaat çok daha gerçek. İstanbul Sözleşmesi'ni hemen hayata geçireceğiz sözü çok önemli. Bu ülkede en az bir kadın öldürülüyor her gün. Her gün. Genci, orta yaşlısı, yaşlısı. Bir kadın ölüyor ya. Ve bunun söylenmesi gerekiyor. Bizim derdimiz bu değil. O yürüyor, bak bunlar koşuyor. Burada gördüğünüz güzel kadının adı Çiğdem Aydın. Çiğdem Aydın vefat etti önceki gün. Kimdir o? Tam kadın haklarından bahsetmişken, yeri gelmişken söylemek lazım. Kaderin kurucularından bir tanesi, başkanlarından bir tanesi. Ama sadece onun değil, kadın mücadelesinin, çocuk hakları mücadelesinin çok önemli isimlerinden biri. Gerçekten bu işin bayraktarlığını yapmış insanlardan biri. Bir psikolog aynı zamanda. uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Maalesef bu mücadeleyi kaybetti Çiğdem. Bizler için de, Ankara'da dublaj yapan insanlar için sadece bu kadar değil tabii. Bunun dışında çevirmen olarak tanıdık. Beraber çalıştık yıllarca TRT'ye yaptığı çevirilerde, özel stüdyolara yaptığı çevirilerde. Birlikte çalıştık. Çok güzel bir insanı kaybettik. Nur içinde yatsın. Ama işte mesela kadın hakları konuşacaksak biz doğru örnekler üzerinden konuşmak zorundayız. Hiçbir şey olmasa Çiğdem'e haksızlık olur bu çünkü. 60 yaşında bir insan hayatını kaybetti ya. Ama biz hala şunun geyiğinden medet umuyoruz. Bu ülke hala birinin ölüm haberini beklemekten, bir yerde yapılmış maraton fotoğrafı üzerinden goy goy yapmaktan medet umuyor insanlar Türkiye'de. Hayatın ne hale geliyor diyorsun? Onu konuşmuyor, o riskli çünkü. O riskli. Niye? Karşı çıkış gerektiriyor. Bir boktan muhafazakarlığın içinde yuvarlanalım istiyor herkes. Bu ülkenin temeli böyle anam. Yani bu ülke temelde muhafazakar bir ülke. Yalan söylüyorsun, öyle bir şey yok. Yok kardeşim, o yalan, senin vehmin. Herkese dayattığın vehmin ayrıca. Ve ben böyle yaşamak zorunda değilim. Sen de bunu söyleyebildiğin zaman güzel kardeşim, öyle olmayacak bu hayat işte. Gazete Pencere maratonu manşete çekmiş. Akşener istedi, Türkkan istifa etti. Şehit yakın olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programında küfür ettiği ortaya çıkan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan görevinden istifa etti. Türkkan görevinden istifası için hazırladığı dilekçede talebin Meral Akşener'den geldiğini yazdı. Sebep? O zaman bu şu demek, vallahi Meral Hanım istemese ben istifa edecek bir durum görmüyorum. Doğru mu? Ya. Yapmamalıydım, bana yakışmadı videosu var bir de. Yapmışım, öyle diyor. Hiç bana yakışmayan bir şey yapmışım. Yani ruhu bedenden ayırmıştım ben o noktada. Hiç hatırlamıyorum ya, ben nasıl yaptım ya. AKP'ye oy vermek sevap. Yerel seçimler sırasında İstanbul seçimlerinin iptalini savunurken hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama biz fark edemedik diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yine tartışılacak bir açıklamanın altına imza attı. Oylarımızla Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Nasıl bir hane o? Adam resmen bilgisayar ürünü muamelesi yapıyor. Hani L1 R1 yap, kaydır. Hop bak, sevap point'i aldın. Ah bak, sana sevap göstereyim şimdi. Bana bu yayını izleyen muhafazakarlar, mütedeyyin izleyicilerim benim. Şuna bir cevap versenize, bak bu insanlar doğrudan AKP'li. Nereden biliyoruz? Onlara bu imkanı sunan kişi AKP'li. Melih Gökçek döneminde Anka Park'ın Suudi Arabistan'da tanıtımının yapılması için ihale yapıldı. Fuara belediyenin üst düzey bürokratları eşleriyle birlikte katıldı. Fuar kafilesi Cidde'ye gitti ama dönüş biletleri Medine'den alındı. Allah Allah. Cidde'ye gidiyorsun, dönüş Medine'den. Sebep? Oraya gidenler bilir, otobüslerle Cidde'den Medine'ye geçiyorsun. Mekke'ye geçebiliyorsun. Kafilenin kiralanan özel araçlarla umre ibadeti için Cidde'den 418 kilometre uzaklıktaki Medine'ye götürüldüğü ortaya çıktı. Hadi anlatın bana şimdi, sevap anlatın. Sevap mı bu? Kendi paranla gitmen gerekiyor bir kere. Bunu ben bile biliyorum. Ben bile biliyorum bunu. Bir dinsiz olarak ben biliyorum. Sen bilmiyor, bu insanlar bilmiyor mu? Bal gibi biliyorlar. Bal gibi biliyorlar. Bak, boktan bir muhafazakarlık içinde yuvarlanıyoruz diye bunun için söylüyorum. Ama bu ülkede kendini mütedeyyin diye tanımlayanlar sesini çıkartmıyor buna. Hiç. Yok. Kadın kendi bakanlığını dolandırıyor. Üzerinden aylar geçti. Yaprak kımıldamadı ya. Neredesiniz bu ülkenin muhteşem muhafazakarları? Ha? Bu muhafaza edilecek bir şey değil mi sizin için? Bunu muhafaza etmeyelim mi mesela? Üstünü kapatalım değil mi? Birbirinizin kusurunu örtmekte gece gibi olun. Bravo. Bravo. Çok başarılı. Gazetelere bakalım. Size söz vermiştim Hürriyet gazetesini göstereceğim diye. Neden? Hürriyet gazetesi müthiş bir iş yapmış bugün. Müthiş. Yani yıkama, aklama, kurutma, katlama hizmeti dahil tam böyle ilk günkü gibi poşetlenerek sterilize edilmiş haliyle size bütün kahramanları verebiliyor. Mehmetçiğin fedakar mesaisi. Bugünkü manşet. Önce Van Başkale Hudut Komutanlığı'na, oradan da Azerbaycan'a birlikte uçtuğumuz Savunma Bakanı Akar, 2015 yazından beri yoğun operasyondayız. Asker 6 yıldır izin yapmıyor dedi. Fatih Çekirge'nin haberi. Yersen. Yersen bununla da haber. Ya Fatih Çekirge şunu sorsaydı ya. Ya siz sonuçta eski genelkurmay başkanısınız. Şu anda sivil bir siyasetçisiniz. Doğru mu? Doğru. Üstünüzdeki üniforma benzeri şey nedir sizin? Sorsa ya Fatih Çekirge bunu. Soramaz ki. O zaman yıkama aklama görevini nasıl yapacaksın? Yapamazsın. Yapamazsın ama sureti aktan görünüp gazeteci diye geçebilirsin, gezebilirsin. Birilerinin Fatih abisi olabilirsin mesela o zaman. Değil mi? Sorsana. Sorsana ya sivil siyasete uyuyor mu bu diye. Yenilir yutulur değil. Şehit ailesine küfredilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine sert sözlerle tepki gösterdi. Tabii onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Sadece görevden almak değil, onun milletvekilliğine de son vermektir. Ya bu hafta bunu göreceğiz. Bu haftanın konusu bu. Neden biliyor musunuz? Bakın AKP'liler yemeyecek, uyumayacak, yaşamayacak, bunun peşinde koşacak. Çünkü Lütfü Türkkan gümüş tepsinin içinde can suyu hazırladı. Fosfat gübre katkılı. Vallahi diriliş için her şeyi yaptı, verdi ellerine. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor. O zaman ben şöyle söyleyebilirim çok rahatlıkla. Adalet ve Kalkınma, adını bilerek anmıyorum burada, ismini bilmediğim için değil. Gazeteci, kadın gazeteci arkadaşlarıma böyle küfredebilen bir herifi barındırdınız siz içinizde. Meclis kürsüsünde, bak seni o kürsüye yatırır diye devam eden, meclis tutanağına giren küfre. O zaman siz hep beraber savunuyorsunuz bunu. Erdoğan öyle diyor. Ama bu ülkenin muhteşem muhafazakarları o zaman sesini çıkartmadı. Çünkü o zaman ya muhafazakar bir ülke, yani burada da şimdi bir takım değerlerimiz var bizim. Değil mi? Yani uyuyan bir milletvekilinin fotoğrafla hoş değil. Ne kadar kolay onu savunmak, değil mi? Cumhuriyet'in manşeti: TİAŞ'a hayal sattılar, Anka Park'ta skandal silsilesi. Üretilmiyor ha, ikisi ayrı haber. Deminki ha, öbür okuduğumuz o. Hani Anka Park'ta inceleme gezisine gidiyorlar Suudi Arabistan. Cidde, dönüş bileti Medine'den. Kimin parasıyla? Bizim. Ankaralı'nın parası. Bülent Bey anlatsanıza ya. Hani 2015'ten sonra yapılan hiçbir şeye sahip çıkmıyordunuz ya. Buna sahip çıkıyor musunuz mesela? Oğlunuz sahip çıkıyor mu? Oğlunuz bu partide hala. Sahip çıkıyor mu Bülent Bey? Ne güzel. Fatih Çekirge ile konuşsanız mesela hiç böyle sorular sormaz size. Ha, sorabilir aslında. Çünkü Erdoğan'a yakın olmak için şimdi bugünlerde Bülent Arınç'ı biraz hırpalamak lazım, değil mi? Sorabilir ya. Evet. Samsun'da faaliyet gösteren Yeşil Yurt Elektrik Üretim Şirketi, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ'nin yazılımlarını kırarak üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Firmanın 210 milyon lira. 210 milyon ne ya? Ne yapmışlar lan? 210 milyonu yemeğe mi gitmişler? 210 trilyon, trilyon. Bu yeni parayla milyon. 210 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirtilendi. Yani öpüldünüz. Samsunlular, değerli Samsunlular. Defalarca, hunharca ve defalarca öpüldünüz. Bak bu yüzden. Ama bunu da sokarsın muhafazakarlığın altına. Dersin ki bu ezanlar susmayacak, bu bayrak inmeyecek ulan. Vurgun'un yönetmelik değişikliğiyle aklandığı ortaya çıktı. Usulsüzlüğün ortaya çıkarılmasının ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa başvuruldu. Ancak EPDK yeni bir hesaplama yöntemini gündeme getirdi. Devlete geri ödenmesi gereken para 80 milyon liraya indirildi. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP'li Akın, EPDK tutarı 3 kat azalttı dedi. Buyurun. Nasıl oluyor bu? Enerji Bakanlığı'ndan 3 tane üst düzey bürokrat alınıyor görevden mesela. Bakan şöyle savunuyor: yolsuzluktan aldık onları. Ne yaptınız sonra? Aramızda hallettik biz. Hatırlıyor musunuz Covid günlerinde birbirlerinin sırtına binen develer vardı? Hatırladınız mı? Ne demişti sonra AKP sözcüsü? Biz cezalandırdık onları. Senin cezalandırmanla bir alakası yok. Yasaları ihlal ediyorlardı. İçişleri Bakanlığı kolluk kuvveti yolladı mı oraya? Savcılık soruşturma açtı mı? Yok. Dezenfektan teyzeye yaptınız mı bir şey? Aramızda bir şey yap. Çok ayıpladık. Çok hala üngür üngür ağlıyor. Hala. Çok ayıpladık aramızda. Hmm dedik. Geliyor bak iki kardeş dedik. Çankırı Eldivan'da AKP'li belediye başkanı Mustafa Lafçı kurduğu sözde mahkemeyle bir yurttaşı ilçeden gitmeye zorladı. Başka bir yurttaşın gizlice görüntülediği olayda lafçının AA isimli yurttaşa buralarda artık sizin yaşamanızın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Herkesin isteği en kısa zamanda Eldivan'dan başka diyarlara gitmeniz dediği görüldü. Videosu var bunun. Diyor ki hemen hemen Eldivan'ın bütün kanaat önderleri burada diyor. E tamam, hukuku kaldıralım o zaman ya Eldivan'dan. Ne gerek var ki Eldivan'da hukuka? Siz köy ihtiyar heyetinin bir boy büyüğünü kurmuşsunuz orada zaten. Ceza da kesiyorsunuz. Kapat mahkemeleri. Ciddi söylüyorum. Eldivan'da devlete ihtiyaç yok demek ki. Ne yapacak şimdi AKP'liler buna? He? Değerli muhafazakarlar, ne yapacaksınız buna? Efendim? Hiç. Ben de onu düşünüyorum zaten. Ya yani artık böyle soytarılık bu ülkede, hakikaten şaklabanlık bu ülkede rutin oldu ya. Söylüyorsun bak. Deminki iş hikayeye Anka Park'ın. Adamlar Anka Park üzerinden Arapların yatırımını incelemeye gidiyorlar Suudi Arabistan'a. Cidde'ye gidiyor, Medine'den dönüyor. Gitmişken bir şey yapalım ya. Değil mi? Bu ülkenin muhafazakarlığı ağzını bile açmıyor. Al Sabah gazetesi, küfürbaz vekili kovun. Evet ya, şu benim demin bahsettiğim, bak adını ısrarla söylemiyorum. Değmez çünkü. Değmez. Kovdunuz mu? Tokat milletvekili. Kovdunuz mu? Yok. Şehit abine küfreden İYİ Partili Lütfi Türkkan'a karşı Türkiye sokağa döküldü. Protesto gösterilerinde ahlaksız adam partiden de meclisten de atılsın çağrısı yapıldı. Erdoğan'ın haberi yan tarafta, müptezele dersini verin. Bence de ya. Bütün müptezellere dersini verin. Hepsine. Şahsım İslam Halk Cumhuriyeti'nde böyle oluyor bu işler. Devam edelim. Ya bugün Barlas bir zenginlik yazısı yazmış. Artık bence kafa iyice gitti. Hepten yandı. Ciddi söylüyorum. Sözcünün sür manşeti, iktidarın eli yeni yılda da cebimizden çıkmayacak. Nedim Türkmen yazdı. Bu arada demin haksızlık ettim, unutmadan söyleyeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nde o TİAŞ haberini yapan, Samsun'daki Yeşilyurt Elektrik İletim AŞ haberini yapan Sertaç Eş. Sertaç'ın haberi o. Bugün çok araklanır o haber. Yani en azından biz yapmayalım. Her 100 liralık verginin 40 lirası KDV'den. Enflasyon ve kur zamları altında inim inim inleyen vatandaşa 2022'de bir darbede vergiden inecek. Devlet 1 trilyon 430 milyar lira vergi toplayacak. Yeniden değerleme oranı belirlendi. Bir izleyici yazmış ya. Yeniden değerleme oranı belirlendi ama şimdi vergilerden bahsediliyor. Bir takım harçlardan bahsediliyor. Benim hayatıma nasıl etki edecek? Ben çünkü bir süre sonra ailemin yanına Hollanda'ya gideceğim yazıyor. Güzel kardeşim, hiçbir şey olmasa pasaporttan girecek sana. Pasaportunu yenilediğin zaman pasaportun değeri ne kadardı? %36 mıydı? %36 fazla öpülecek pasaportun. Nasıl? Değiyor muymuş sana? Değiyormuş değil mi? Bak, KDV'nin bu kadar dönüşümlü olarak hepimize Erkan Kolçak Köstendil olmasının sonucu ne? Gayet dolaylı vergi bunlar. Hissetmiyorsun ki sen. Eline bir fiş alıyorsun ya da bir fatura. Alışveriş yaptın değil mi? Mesela diyelim ki 1002 liralık bir alışveriş yaptın. Onun içinde %18, yani başka ürünlerin farklı KDV oranları da var ama ortalama senin gül hatırın içine de %10 alıyor devlet öpücüğünü KDV'den. Öptüm seni diyor. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Allah'ım inşallah öpücüğün ötesine geçmez diye dua et bence. Paralel mahkeme, AKP'li başkan kurduğu mahkemede vatandaşa ceza kesti. Çankırı Eldivan. Çok acayip ya. Resmen yargılama var ya. Ortaya oturtmuşlar adamı da. Sosyal medyadan bulabilirsiniz videosunu. Valla. Tayyip Bey'e verilen oylar sevap yazılıyor. Yalan söylüyor bu adam ya. Yalan söylüyor bu adam. AKP'li başkan bütçeyi seçim için harcamış. Sayıştay AKP'li Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın seçimde belediye kasasından 2 milyon lira harcadığını tespit etti. Dündar 37 faturayı belediyeye ödetmiş. Mustafa Dündar kim biliyor musunuz? Eski Bursa milletvekili AKP'nin. Ne diyorsunuz, hala sevap yazar mı? Bilmiyorum valla, bu ülkenin muhafazakarları. Siz düşünün. Yani bence yazmaz da yine de siz düşünün. Eski Bursa milletvekili. Ben milletvekilliğinden tanıyorum. Yoksa hani belediye başkanlığı hakikaten bilmem, hiçbir fikrim yok. Olması da gerekmiyor zaten. Bir gün liyakat yok, zarar çok manşetiyle çıkmış bugün. Yöneticileri AKP döneminde İBB'den transfer edilen TCDD'ye bağlı şirket tam 109.7 milyon lira zarar etti. Şahane zarar ettirmişsiniz ya. Vallahi tebrik ederim. AKP'nin arka bahçesi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ, TÜRASAŞ yönetim kurulundaki isimlerin tamamına yakını 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce İBB iştiraklerinde yöneticilik yapmış kişiler. Ne diyorsunuz? Sevap yazar mı? Yazar herhalde, bilmiyorum ki. (Gülüyor) 40 bin kişi Asya ile Avrupa'yı birleştirdi. Bence doğru manşet bu, maratonla ilgili olarak. Yoksa birinin koşması, yürüyebilmesi değil mevzu. Ya da birinin yürüyebiliyor olmasının birinin koşabiliyor olmasının şişirilmesi değil. Evrensel'in manşeti İstanbul'dan Diyarbakır'a yoksulluk gerçeği. İstanbul'un Fatih ilçesindeki pazarda ikinci el eşya satarak geçimini sağlayan kadınlarla Diyarbakır Sur içinde görüştüğümüz kadınların yoksulluk hikayeleri iktidarın söylemlerini yalanlıyor. MHP lideri hani arkadaşlarına Anadolu'ya çıkma talimatı vermişti. Ne oldu? Var mı bir ses, duydunuz mu oradan? Bak, Lütfü Türkkan'ın yaptıklarından sonra mesela orada pazarlayabilecekleri bir şey oldu. Şehit bacısına küfrettiler ya. Şehit bacısına küfrettiler. Vay arkadaş ya. Bakalım. Tarım Bakanı duysun, zarar ediyoruz. Bütçe görüşmelerine başlanan mecliste Tarım Bakanlığı'nın bütçesi bugün gündeme gelecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ben zarar ettim diyen çiftçi yok, olmaması gerekir derken üretici aksini söylüyor. Vallahi bugün sorarlar herhalde Plan Bütçe Komisyonu'nda. Bence sorarlar yani. Garopaylan mesela hazırlığını yapmıştır bana kalırsa. Bir pankartla falan karşılar. CHP'li milletvekilleri, İYİ Partililer herhalde. Yeni Şafak, baro adayı CHP'de belirlendi. Günün en film haberi bu. Neden? İstanbul, Ankara ve İzmir baroları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na karşı bunun için ortak aday çıkarttılar, Erinç Sakan'ı diye haber yapmışlar. Bak güzel kardeşim, yalan söylüyorsun, yalanın bir usturubu olmalı. En azından bir ölçüsü olsun ki yani yenilebilecek bir durum olsun. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'ndan rahatsızlık daha önce onlarca baro tarafından gündeme getirildi. Ve deniyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantı yapıldı ve o toplantıda karar verildi. Bak çok basit bir şey anlatacağım. Ben hukukçu değilim. Bülent Arınç hukukçu. Ona sorun. Bülent Arınç hukukçu. Türkiye'de baroları ele geçiremeyen iktidar, yani ele geçiremediği bir tek orası kaldı. Attığı adımı hatırlıyor musunuz? İktidar, dur YouTube'un chat bölümünü de açayım bu arada. Nasıl bir adım planlamıştı? Hatırlıyor musunuz? Baroları ele geçiremedi. Çünkü içinde bir takım gruplar çıkıyor, seçimlere giriliyor falan. Cık, olmadı. Olmadı. Bunun üzerine iktidar bir cinlik yaptı. Ne yaptı cinlik? Hatırlayan var mı? Murat Bozkurt. Paralel baro. Denildi ki bir dakika ya, tek baro olmak zorunda değil ki, böyle bir kanuni zorunluluk yok. Küçük küçük barolar. Fakat onlar da bir boka yaramadı. Yeterince üye toplayamadılar. Evet, tam söylemiyle Erkan'ın dediği gibi çoklu baro sistemi. Şimdi burayı çıkartıyorlar. Hidayet Türkoğlu'nu seçtirebilmek için Basketbol Federasyonu'na bir kez daha yapılanla bunun arasında hiçbir fark yok, biliyor musunuz? Hiçbir fark yok. Ve iş artık bu kadar küçüldü. Ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Biliyorsunuz. Gidiyorsun kardeşim. Gidiyorsun. Metin Feyzoğlu da gidiyor. O da gidiyor. Yani öyle bir şansı yok. Geçmiş olsun. Çünkü ele geçiremiyorsun. Atılmadık takla, yapılmadık dümen kalmadı ama olmadı. Olmadı. Baroları ele geçiremediler. Ve arkasından işte çoklu baro sistemi. Sayıyı hatırlamıyorum. Belli bir sayıya ulaşanlar işte üye sayısına ayrı bir baro oluşturabiliyordu. Oluşturdular. Hiçbir verimliliği yok. Hatta aralarından hukukçu, hukuk fakültesini bitirince hukukçu olunuyor bunlara göre çünkü. Aralarından bazı hukukçular dediler ki olmadı bu ya, çok saçma kardeşim. Ama yapılırken ses çıkartmadılar. Çıkartamadılar. Maça sıkmadı. Bak mesela burada Yeni Şafak gazetesinde Erdoğan'ın Lütfü Türkkan'la ilgili sözleri bugün yer almamış. Yaz bunu. Yarın manşet olacak bu sözler. yarın manşet olacak. Ciddi söylüyorum. Bak burada mesela tam ilk yayında konuştuğumuza çok uygun bir haber var. Hüseyin Likoğlu'nun yazısı. Likir likir bir yazı yazmış. Diyor ki, Anıtkabir'de Kur'an okumanın vakti gelmedi mi? Nereye oynuyor bu insan? Toplumun muhafazakarlığına. Çünkü insanlar diyecek ki bir dakika ya Kur'an okumanın nesi kötü? Kardeşim orada insanlar 10 Kasım anmalarında zaten yapıyorlar bunu. Orada gelip dua ediyorlar insanlar mozolenin başında. Hiç kimse de ne yapıyorsun demiyor. Bunu niye yapıyorlar? Bak yeni tartışmamız bu. Bugün at bunu sosyal medya diliyle fava bekle. Son yıllarda her milli gün ve bayramda yeni bir tartışma konumuz oluştu. Milli gün ve bayramlara denk gelen cuma hutbesinde Atatürk'ün adı anılmadı tartışması. Evet, bunu bitirecek tek hamle var. Evet, Atatürk'ün camilerde devlet yetkililerinin isimlerinin anılmamasına ilişkin genelgesi var. Ama Anıtkabir'de Kur'an okunmayacağına ilişkin bir genelge yok. Ay çakal vay. Bu mu? Buradan bunu mu çıkarttın? Yo. Bak mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Çok daha basit çözülebilir. Milli mücadelenin kazanılmasında çok önemli görev üstlenen eski Ankara müftüsü Rıfat Börekçi'nin makamında oturan çapsız insanlar orada kimler sayesinde oturduğunu sadece düşünecek olursa böyle bir şey yapmaya gerek yok. Yeni adımımız bu. Yeni tartışma konusu. Yazın bunu bir kenara. Televizyonda size hayal pazarlayan insanlar, hani barış, kardeşlik, demokrasi meydanları falan anlatanlar bunları görmeyecekler. Göremezler. Niye? Onlar da korkar muhafazakarlıktan. Bu boktan muhafazakarlıktan. Onlar da korkar çünkü. Aman abi kavgaya girmeyelim biz. O müptezel vekillikten atılmalı. Yarın Yeni Şafak tam sayfa görecek bunu. Çünkü bugün var içinde küçük birinci sayfada şu kadar bir haber var da gereksiz. Hepsi şişirmiş, o görmemiş. Bak vicdansızlık sorsan bu da acayip muhafazakardır. Kovulan kapıcı apartmanı yaktı. Duydunuz mu bu haberi? Eskişehir'de dün. Ben dün gece duydum ya, aklım fırttı aklım. İnsan bu kadar kötü olur mu? Olur. Olur. 11 katlı bina kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle boşaltıldı. Eskişehir'de kaldığı çatı katını ateşe veren kapıcı 200 kişiye kabus yaşattı. Yangın söndürme vanalarını da kapattı anlaşılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu gözaltına alındı. Nasıl? Beni işten mi çıkarttınız? Geberin ulan hepiniz. Sorsan yani bu boktan muhafazakarlık içinde geberelim isteniyor. O kadar basit değil ya. Hayatına sahip çık güzel kardeşim. Hayatına sahip çık. Hiç sağa sola bakma. Önce kendi yaşamından başla. Ben niye muhafazakarlaşıyorum ya? Niye ben bu kadar tutucu oldum? Toplum, yani bu asık suratlı toplum bu hale getirdi beni. Neden böyle olayım ben? Desene bunu. Bak yoksa Ahmet Hakan olursun. Diploma muhalefeti. Bu muhalefet çok itici, süper etkisiz, acayip gereksiz, mutlak faydasız, müthiş sevimsiz bir muhalefettir. Neden yıllardır bunda ısrar ediliyor bir türlü anlayabilmiş değilim. Sorsana bir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Efendim gerçekten. Çünkü sen yapabiliyorsun bunu. Hani ekonomi geyiği yapmıştın ya Ahmet. Ya hala buna rağmen bu kadar iyi şeyler yapmış. Hala söyleniyor bunlar falan. Diyordun yani. Selektör abiyle sen konuşmuştun ya. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Hayır yapıyordun. Sorsana. Neden bu diploma hikayesi bu kadar büyüdü desene bir. Bak boktan muhafazakarlık dediğim bu işte. Ve ömrünün yok edilmesine sessiz kalıyorsun burada. Hayır kardeşim ben böyle yaşamak zorunda değilim. Herkes söylemeli bunu. EYT'liye %2 formülü, emeklilikte taşa takılanlar için yurt dışı formülleri masaya yatırıldı. Neden? Daha zamanınız var ya. 2022 sonu diyordun. Ha? 2023'e hazırlıyordun. Ne oldu? Asgari ücrete zam mı düşünüyorsun? Emeklilikte taşa takılanlar için şimdiden havuç mu göstereceksin? En iyisi ihraç. İyi Partili vekil şehit kardeşine ağza alınmayacak sözlerle hakaret yağdırdı. Partisi sessiz kaldı. Şehit yakınları isyan bayrağı açtı. Millete söven vekil istemiyoruz. İhraç edin. Sen koskoca Yeni Şafak nasıl atladın bunu ya? Gerçi güzel takla atmışsın birinci sayfadan, o başka da. Ama bu... Neyse Yeni Şafak da yarın telafi eder amcası. Bugün yapamadı, olmadı. Artık Ne yapacaksın? Yarına kısmetse telafi. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olup haftayı burada karşıladığınız için. Sağ olun, var olun. Gazetelerde bir şey yok gördüğünüz gibi. Talimatla yazılanlar var. Bazıları da talimatı atlamışlar. Onlar yarın telafi edecekler. Çok sorun değil. Ama onun dışında konuşmamız gereken, bence bugün ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Lütfen aklınızın bir yerinde o soru kalsın. Ben niye böyle yaşamak zorundayım ya? Neden başkasının istediği gibi yaşıyorum ben? Benim hayatım böyle mutluluk getirmiyor ki bana diyorsanız eğer, o zaman sesini çıkartacaksın güzel kardeşim. Sesini çıkartacaksın. Başkasının arkasına saklanma. Perdenin arkasından taş atma kimseye. Çünkü o hakikaten bir işe yaramıyor ya. Hiçbir işe yaramıyor. Vallahi bak. Sadece yani evet doğru, konforlu bir iş. Allah var yani, o konuda haklısın. Hiç sana bulaşan dokunan olmuyor. Rahat yaşıyorsun. Eyvallah. Ama onurlu bir hayat değil o ya. Vallahi onurlu bir hayat değil. Bak inan sözüme, onurlu bir hayat değil. Bu yayın sürmeli kardeşim. Bu yayında konuşulanlar başka yerlerde konuşuluyormuş gibi yapılsa da aslında konuşulmuyor. Benim de katkım olsun. Ben nasıl katkı vereceğim bu yayına diyenler lütfen YouTube kanalına abone olun. Çok basit. İsterseniz YouTube üzerinden bir arama yapıp Ünsal Ünlü yazıp arama çubuğuna bulabilirsiniz. Abone ol tuşunu orada dokunarak abonelik işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresinde, o sayfada benim internet sayfamda açılıştaki abone ol düğmesi. İkisi de aynı YouTube aboneliği. İkisi de para istemiyor. Zaten paralı pullu bir şey değil o. Sadece bir mail adresi yazmanız lazım ki yayınlar başlarken size haber gelebilsin. Ha, YouTube'dan bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Mümkün. Katıl düğmesini isterseniz kullanabilirsiniz. Süper chat, süper sticker uygulamalarını isterseniz kullanabilirsiniz. Ama istemezseniz böyle mecburiyetiniz hiç yok. Bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını desteklemek mümkün. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bütün bunlar bir yana, bu yayına verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan sadece ülke için konuşmak. Bizim siyasi görüşlerimiz falan farklı, eyvallah da biz zaten kendi siyasi görüşümüzü konuşmuyoruz ki. Ülke için faydalı siyaset nedir onu tartışıyoruz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akılırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü şahane bir gün, şahane bir hafta diliyorum. Lütfen unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.